Ayrım 11, sayfa 130. Oyan öyleydi, gözyaşlı ve kasvetli. Metristepe villalarındaki hanımlar günü ise güneş alçalsa bile günlük güneşlik sürüyordu. İki büyük yemek masasının üzerindeki kayık tabakları envai tür yiyecekler yerleştirilmişti. Servis başladı. Açık büfeden alır gibi herkes kendisi alacaktı. Hanımlar ellerindeki büyük tabaklarla, bunlardan daha büyüğü olamazdı, masanın etrafında dönmeye, her dönüşte birkaç çeşit almaya başladılar. Masalar zengindi. İrili ufaklı kayık tabaklarda içli köfte, çiğ köfte, Arnavut ciğeri, Çerkez tavuğu, lor mahlutu, kaşık mantısı, yağ mantısı, mücver, mercimek köfte, kısır, felafel, acılı ezme, sigara böreği, kol böreği, su böreği, ıspanaklı börek, sosyete mantısı, zeytinyağlı yaprak sarma, domatesten minik kırmızı şapkalarıyla biber dolmaları, zeytinyağlı enginar, havucuyla, diş diş sarımsağı, maydanozuyla, baybunya plaki, mıhlama, küçük yuvarlak köfteler, et sote, sade pilav, safranlı pilav, ayva dolması, makarna salatası, dereotlu turp salatası, patates salatası, çoban salatası, gavur dağı salatası, pava, közlenmiş patlıcan salatası, kakaolu kek, limonlu kek, meyveli pasta, boyoz, kruvasan, nevzine, levzine, revani, Kemalpaşa tatlısı, peynir tatlısı, helatiye, fıstıklı baklava, cevizli yassı kadayıf, kadayıf dolması, meyveler, meyveler, meyveler vardı. Yemeklerin çoğunu ev sahibi yapmıştı. Geri kalanları ise misafirler getirmişti. Sofrada ekmek dışında hazır alınmış hiçbir şey yoktu. Hepsi ya metres hanımların ya da yardımcılarının elinden çıkmıştı. Bardaklar doluyor, boşalıyor, tabaklar boşalıyor, doluyordu. Bir ara Nalan, neşe gelmedi. Evde oturup ağlıyordur şimdi. Şunu bir daha arayayım. Nalan aradı. Neşe keyifsizdi. Gelmek istemedi. Nalan ısrar edince peki dedi. Bahriye Hanım adını adresini öğrendiğinden beri büyük bir kaygı ve üzüntü içindeydi Neşe. Durumu öğrenmenin ötesinde 3 gün önce telefonla arayıp ağır hakaretler etmişti Neşe'ye. Arkasından söylediği bütün kelimeleri yüzüne de söylemişti. Fazlası, sen şeyini köpeklere şey ettir kancık karı demişti. Bunu söylerken şey dememiş, doğal kelimeleri doğallıkla telaffuz etmişti. Arkadan Güler ve Bahriye Hanım'ın birkaç akrabası da telefonla Neşe'ye hakaret etmişti. İnsanlar haksızlığa uğradıklarında, kendilerini çaresiz hissettiklerinde, ellerinden bir şey gelmiyorsa ya da bir şey yapabileceklerine inanmıyorlarsa, söyleyemeyecekleri söz yoktur bu dünyada. Neşe geldi. Gözleri şişti. Özensiz giyinmişti. Kot pantolon üstüne enine çizgili bir tişört. Saçları dağınıktı, makyaj yapmamıştı. Salondaki kadınlar teker teker sevgiyle sarıldılar ona. Karşılaştıklarında birbirlerine de sarılmışlardı. Ancak şimdi Neşe'ye farklı sarılıyorlardı. Şefkatle kollarını alıyor, gözlerinin içine bakıyor, hafifçe yanaklarını öpüyorlardı. Bazıları sırtını sıvazlıyordu. Aynı kaderi paylaşanlar birbirlerinin sırtını sıvazlar. İlgi Neşe'ye iyi geldi. Yediler, içtiler. Sonra Neşe yanlarındakilere yakınmaya başladı. Gece yarısı aradı abla. Bir hakaret etti, bir hakaret etti. Dondum kaldım. Cevap veremedim kadına. Boş ver, takma kafanı. Kemsöz sahibine gidermiş. Ayıbıyla otursun orospu. Bana, kocam melek gibidir. Sen ayarttın onu orospu dedi. Ekmek Kur'an çarpsın öyle değil. Ahmet'in bana söylediği, çalıştığım yerde görmüş beni. Patronumun da metresi vardı, ona söylemiş. Ne güzel kız bu böyle, tanıştır beni demiş. Tanıştırdı. Böyle başladı vallahi. Yoksa ben nereden bilirdim de gidip al beni derdim ona. Melahat Bahriye Hanım'ı kastederek, eminim koca göbekli, kavun memeli bir şeydir bu şırfıntı. Eline su dökemez senin. Ama nikahına güvenip hakaret edebiliyor sana. Bu karılar orospu diyorlar bizi. Diyelim ki doğru. Ayol onlar orospu bile değiller. Nikahlı kocalarına sahip çıkamıyorlar. Gülüşmeler oldu. Bir metres, kim erkek arzulu güçlü oluyor. Karısı cevap veremeyince de olanlar oluyor. Bir başkası, istedikleri kadar kızsınlar bize. Ben hayırlı bir iş yaptığıma, hayırlara vesile olduğuma inanıyorum. Nasıl? Nasıl? Nasıl? Benimkiyle tanıştığımızda ayrılmak üzereydi 30 yıllık karısından. Keyfi zevki kaybolmuştu evliliğinin. Birlikte yaşamaya başladık. Evliliğinde kaybettiklerini ben de buldu. Ayrılmaktan vazgeçti karısından. Açıkta kalmaktan kurtardım haspayı. Haberi yok. Bir başka metres. Vallahi benimki de öyle. Daha belki birçoğumuzunki. Demek ki bazı metresler Hızır gibi, can kurtaran gibi giriyorlar araya. Evlilikleri kurtarıyorlar. Sonra da teşekkür beklerken hakaret işitiyorlar. Hanımların dile getirdiği söz, söz konusu bu kurtarıcı metres mantığı, doğru mu yanlış mı diye tartışılabilir şüphesiz. Ancak tartışılmayacak bir şey var ki, o da herkesin, nikahlı eşlerin, metreslerin, kendilerini haklı gördükleri gerçeğidir. Metresler yediler, içtiler, gülüştüler, ağladılar. Sonra evlerine gittiler. Sofrada acılar ve tatlılar vardı, sohbette de. Bazıları ayrılırken konken için sözleştiler. Ertesi günü Abdülrezzak geldi Metris Tepe'ye. Sabaha karşı yine ahenkli vuruşlarla çaldı villanın kapısını. Keyfi yerindeydi. Nurşen koşarak geldi, kapıyı açtı. Erkeğe daha merhaba demeden kollarını boynuna doladı. Uzun uzun öptü dudaklarından. Birkaç günlüğüne evinde bayram vardı. Yalnız kalmayacaktı. Abdülrezzak korunağıydı Nurşen'in. Onu eviyle, parasıyla, aşkıyla, ilgisiyle, yalnızlıktan, fakirlikten, başka erkeklerden koruyacak bir korunak. Bir dünya cennetiydi Abdülrezzak. Hafize Hanım az sonra gitti. Cennetleri iki kişilikti. Ne çocuk ne hizmetçi. Üçüncü kişi gereksizdi. Aslında galiba tüm evlilikler başlangıçta iki kişilik bir cennettir. Kayınvalideler, kayınpederler, baldızlar, eltiler, kayınbiraderler, bacanaklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar, hatta metresler. Bu iki kişilik cennete sonradan eklenir. Nerede çokluk orada bokluk demiş halkımız. Belki de insanın temel sorunlarından biri budur. Anlatıldığına göre ailesi büyüdükçe başına dertler açıldı Adem'in. Kardeş kıskançlığı yüzünden iki oğlundan biri diğerini öldürdü. Oldu mu şimdi? Katil evlat. Zor durumda bıraktı peygamber babasını. Sonuç o ki insan evladı bu dünyadan tam tat almadı. İçkilerle, kumarlarla, sapkınlıklarla, metreslerle, aldatmalarla, içi kimyasal yüklü soslar döktü tat gelsin diye yaşamını. Cennet bitti. Hanife Hanım evin beyinin sevdiği yemekleri hazırlamıştı. Karnıyarık, pilav, erik hoşafı. Hepsi dolaptaydı. Sonra Nurşen Abdülrezzak'ın sevdiği başka yemekleri hazırladı. 3 gün boyunca yediler, içtiler, konuştular, cilveleştiler. Gözleri kapalı ama duyguları her yerleri açık şekilde seviştiler. Keyifliydiler. Abdülrezzak yarı farkında yarı değil, artık diline yerleşen bir ifadeyle Nurşen'e "Abdüs sana kurban olsun minik kuşum benim" diyordu. Abdülrezzak Nurşen'in yanında telefonla iş görüşmesi yapıyordu. Ancak karısı aradığında Nurşen kendi koyduğu kural gereği yavaşça kalkıp yan odaya geçiyordu. Bu dünyada kutsallar, değerler, özgürlükler, eşe sadakat hunharca katledilse de, karı kocaların telefonları gizlice dinlense de bir metres, Nurşen, nikahlı eşi kıskansa bile yine de karı koca arasındaki konuşmayı açık veya gizli dinlemiyordu. Bu durum düşünmeyene normal, düşünene ilginçti. Nurşen, Abdülrezzak ile nikahlı karısı arasındaki ilişkiye saygılıydı, aralarında durmazdı. Yerini sağlamlaştırdığına inanan nice metres erkeğine, karını boşa, beni al diye baskı yapmaya başlar. Nurşen kuması olduğu kadına hiçbir zaman bunu yapmayacaktı. İnsanlar arasında genelde mevcut kalite farkı metresler arasında da vardı. O günlerde Nurşen'de tuhaf bir sıkıntı oluştu. Biliyordu, ayıptı, günahtı, çocukçaydı ama yine de elinden değildi. Gazi'nin sokaklardaki geçtiği saatlerde Abdülrezzak'la birlikte verandada oturmak istemiyordu. Salonda oturalım diyordu. Gazi onun Abdülrezzak'la olan ilişkisini biliyordu. Ama yine de onları birlikte görmemeliydi. Görürse ne olurdu? Nurşen bunun cevabını açıkça bilmese de, doğru ya da yanlış, mantıklı veya kaygıyla derinlerde şunu hissediyordu. Gazi onları birlikte görürse soğuyabilir, çekinebilir, ondan uzak durabilirdi. Bir akşam bir film izlerken Nurşen'in dikkati dağıldı. Abdülrezzak'a sordu. Dövme yaptırayım mı Abdüş? İstiyorsan yaptır da, yaptırırken canın acımasın hayatım. Birazcık acıyormuş Abdüş ama senin hoşuna giderse ben katlanırım hayatım. Abdüş sana kurban olsun minik kuşum. Hoşuma gider de minik kuşum ağlarsa üzülürse diye korkarım. Metristepe villalarında metresi olan erkeklerin hemen tümünün kafası ve kıyafeti Geleneksel kıvamdaydı. Şık ceketler, gömlekler, daima ütülü pantolonlar, parlak rugan ayakkabılar, ithal makasenler giyer, pahalı saatler, nadide tesbihler kullanırlardı. Kravat takmazlardı. Hemen hepsi havalı ve lüks arabalara binerdi. Şoförü olanların bir, şoförü olmayanların iki tesbihi vardı. Şoförü olanlar tesbihlerini ceplerinde taşırlar, şoför kullanmayanlar ise tesbihlerinden birini ceplerinde taşır, diğerini arabalarının vites koluna takarlardı. Tesbihleri şiir gibi, heykel gibiydi. Metresli beylerin birkaçı cimri, çoğunluğu cömertti. Elleri açıktı, fakir fukara babası olarak bilinirlerdi. Metresli beylerin bir başka ortak yanı, hiçbirinin nikahlı eşlerinde dövme bulunmamasıydı. Nikahlı eşleri, metresleri ikinci sayarsak ilk eşleri, dövmesizdi. Hatta dövme yaptırmak akıllarından bile geçmezdi. Çünkü sokakta veya kapalı mekanlarda dövmelerini sergileyecek biçimde açık giyinmezlerdi. Oysa metres hanımların, hepsi değilse de bir kısmı, dövmeliydi. Ayak bileklerinin yukarısında, sırtlarında, kollarında kalıcı dövmeler vardı. Yazda baharda tümünün görüneceği biçimde açık giyinirlerdi. Kışın ise en azı bacaklarındaki dövmeler görünürdü. Metres hanımlar genelde açık giyinirlerdi, dekolteyi severlerdi. İlk eşler, yani resmi nikahlılar ise az ya da çok kapalıydı. Neredeyse görünmeyen bir kurala dönüşmüş bu durum niçindi? Neden ortaya çıkıyordu? Bir grup erkek, kafası ve kıyafeti geleneksel kıvamda olan, kapalı olan kadınlarla resmen evliydiler. Onlarla açıkça birlikte yaşıyorlardı. Ancak aynı erkekler, açık, frapan giyinen metresleriyle gizlice birlikte yaşıyorlardı. Niçin? Niçin kapalı olan legaldi de açık olan illegaldi? Belki bu erkeklerin istedikleri kadın tipi açık dekolte giyinendi. Ama istemeleri gereken, toplumun iste dediği, mazbut, kapalı, ana anaç olanlardı. Acıdır ki galiba günümüzde metres, eski çağlardaki köle kadınların çağdaş versiyonu gibidir. Köle kadının veya metresin kolunu, bacağını, sırtını, saçını başka erkekler görebilirdi. Ama nikahlı eşlerinki görünmemeliydi. Nikahlı eşler kutsaldı. Sonra eski çağlarda kadın kölelerden çocuk edinmek pek makbul değildi. Kölenin doğuracağı oğlan bile makbule geçmezdi. Şimdilerde de bir metresten çocuk edinmek uygun değildir. Bu yüzden metresin anneyi temsil eden anaç tipli olması gerekmez. İlk eş ailenin direğidir. Eğlenceye direnir. İlk eş anadır. Kibeli anadan bu yana bebeleri emzirir. Ana ciddidir. Cilveleşmez kocasıyla. Metres ise eğlenceliktir, eğlencelidir. Yani sonuçta ilk eş, kapalı, kapsama alanı dar olanlıdır. Metres ise açık, ferah olabilir. İşte bazı erkeklerin bu iki tür kadına birden ihtiyaçları vardır. Birincisi toplumsal keyfiyetle, ikincisi efendinin keyfi içindir. Sonuçta öncelikle ilk eşe, sonra da ikinci eşe haksızlık edilir. Nuriye Hanım, dövme yaptırsam mı dese, Abdülrezzak Bey, nereden çıktı hanım şimdi bu derdi? İstemezdi. Zaten Nuriye Hanım da bu tür şeyler istemezdi. Oysa Nurşen istiyordu ve yaptıracaktı. Nurşen son gün onu üzen bir olayı anlattı Abdülrezzak'a. 10 gün önce bir kadın gelmişti Metrestepe'ye. Yanında 8 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Kadının uzak bir akrabası olan bu kızın adı Zübeyde'ymiş. Annesiyle babası boşanıp başkalarıyla evlenmiş. Zübeyde ortada kalmış. Üvey anne de, üvey baba da istememiş onu. Kimi dağda oduncu ormancı öldüğünde, önce oğlunu kızını uzaklara sürerler, sonra ormanı talan ederler. Düzen, ormanın düzeni. Ya bir çamın iğnesinin ucundadır, gökyüzünde bayrak gibi salınır, ya da çam kesilir, gökteki düzen yere serilir. Kadın birkaç villaya uğradı, bu sitede zenginlerin oturduğunu duymuştu. Zübeyde'ye evlatlık, en azı hizmetçi olarak vermek istiyordu. Bir evlatlık almaya sosyal durumları müsait değildi metres hanımların ve 8 yaşında bir hizmetçiyi, yaş durumundan bir köleyi kim isterdi? Kadın kız duymasın diye sesini alçaltarak, ah hanımım, kötü yola düşecek diye korkuyorum. Böyleleri büyüyünce ya birinin kapatması oluyor ya da genel eve düşüyor dedi. Bu cümleyi özellikle kapatma kelimesini işiten metreslerin yüzleri asılıyor, konuşmayı kısa kesiyorlardı. Toplumun kendilerine verdiği isim, en kibarından kapatma idi. Şimdi bu kadın karşılarına geçmiş, siz bu kızı alın da ileride sizin gibi olmasın diyordu. Bu ne büyük bir çelişki, bu ne büyük bir akılsızlıktı. Bu kadın aslında Müslüman mahallesinde salyangozu, Hristiyan mahallesinde mızraklı ilmihali besmeleyle satmaya çalışıyordu. Niyeti kendince iyi olabilirdi ama aptaldı. Metres hanımlar kadına kızıyorlardı. Zübeyde'ye acıdılar, bir şeyler yapmak istediler. En çok Melahat ve Nurşen ne yapabiliriz diye düşündüler. Ancak sonuçta bir şey yapmadılar, yapamadılar. Zübeyde olup bitenin ona bir kapı arandığının farkındaydı. Çevreye özenmişti. Boynu bükük bir halde kadının peşinde uzaklaştı. Onu istemiyorlardı. İkişer dakikalık kapı ziyaretlerinde bu iyi niyetli ama patavatsız kadın, toplumda hemen herkesin sergilediği bir başka toplumsal kalıpçılığı daha sergiliyordu. Kadının Zübeyde için tek dileği, büyüdüğünde kötü yola düşmemesi, namuslu olmasıydı. Okusun demiyordu, bir mesleğe olsun demiyordu. Sadece namuslu olmasını istiyordu. Bu istek toplumda yaygındı. Kadının okuması, bilgili olması, meslek edinmesi önemli değildi. Namuslu olsun yeterdi. Oysa öğrenmeden, üretmeden nasıl namuslu olunurdu? Bunu kimse düşünmezdi. Genel evlerde çalışan kadınlara, metreslere, kapatmalara bakıldığında mesleklerinin olmadığı görülür genelde. Üretmeyen üzülür. Kişi olsun, bir ülke olsun, düşünmeyen, öğrenmeyen, üretmeyen köle olur. Efendisi isterse onu yatağına alır. Nurşen karmaşık düşünmezdi. Ancak sezgisi olan insanlardandı. Derinden derini, tanımlayamadığı bir şekilde Zübeyde'ye üzüldü. Zübeyde utanmış, ezik bir şekilde başı önünde kadının peşinden siteyi terk ederken Nurşen üzüldü. Kadın Zübeyde'ye yardım etmek istiyordu ama yürürken elini tutmuyordu. Nurşen, ben olsam onun elini tutardım diye düşündü. Zübeyde yalnızdı. Belli ki hep yalnız kalacaktı. Nurşen çocukken yalnızdı. Şimdi galiba yalnız değildi. Nurşen'in erkeği, evi, dostları vardı. Galiba yalnız değildi. Ancak bir metresti. Belki de hiçbir zaman bir çocuğu olmayacaktı. Belki bu yüzden, o yüzden, o olsa bu kızın elini tutardı. Nurşen çocukken elini tutan yoktu. Şimdilerde elini tutanlar vardı. Ama siz küçükken elinizi tutan olmamışsa, büyüdüğünüzde elinizi tutanlar olsa bile, elleri yeterince değmez elinize. Nurşen onu üzen Zübeyde olayını anlattı Abdülrezzak'a. Divana uzanmıştı, başını dizine dayamış, gözlerini tavana dikmişti son gece. Tavana bakarak kızı anlattı. Sanki tavandaki yazıları okuyor, anlatıyordu. Tavanda yazı yoktu. Gözlerini dikmiş, çocuklarına ait zihnine çakılmış, resimleri arıyordu Nurşen tavana bakarken. Çocukluğuna ait tüm resimlerde birer çivi izi vardı. O yüzden acıtırdı. Çok küçüktü, hep yere bakıyordu. Akrabası kadın her şeyi onun yanında anlattı. Annesi de babası da evlendi. İstemiyorlar bu kızı dedi. Kız hepsini duydu. Olup biten her şey onun suçuymuş gibi yere baktı sürekli. Utanıyordu. Kadın onu evlatlık besleme vermeye getirmiş Abdülrezzak. Ver bana desen verip gidecek. Alan nasıl biri? Çocuğa zarar verir mi? Sormuyor. Ne ahlaksızlar var bu dünyada bilmiyor. Biliyordur da hayatım. Sorgulamak işine gelmiyordur. Nurşen öz amcasının ona yaptıklarından söz etmemişti Abdülrezzak'a. Konuda daha fazla durmak istemedi. Biliyor musun Abdülrezzak, kadın bir tür satıcıydı sanki. Bohçacı ya da yoğurtçu gibi. Ne dedi biliyor musun? Bu kız için çok uğraştım. Alırsanız artık gönlünüzden ne koparsa. 3-5 kuruş da bana verirsiniz dedi. Bu kadın bu çocuğu kaçırmış olmasın? Ay Allah saklasın Abdüş. O da olabilir ama değil. Bunları eskiden tanıyan bir komşu var. Bir tanem, sen bu kızı çok mu sevdin? Çok. Abdülrezzak söyleyip söylememe konusunda kararsız, her an susmaya hazır bir tavırla ''Bak hayatım, hani acaba'' dedi ve devam etti. ''Bir çocuğun mu olsun istiyorsun? O küçük kızı o yüzden mi bu kadar sevdin?'' Nurşen durdu. Bu soruyu arkası koyu karanlık bir cevap bekliyordu. ''Evet'' diyecek olsa bu Abdülrezzak için büyük bir tehditti. Metreslerin çocukları olmazdı. Olursa piç sayılırdı. ''Bir metres çocuğum olsun'' dediğinde erkeğine hafiften hafife, karını boşa, beni al demiş olurdu. Nurşen bunun farkındaydı. Yattığı yerden doğruldu, kararlı bir ses tonuyla. Hayır Abdülrezzak, çocuğum olsun diye söylemiyorum dedi. Ve ağlamaklı bir ses tonuyla ekledi. O küçük kız benim çocukluğuma benziyordu. Ben de onun gibiydim bir zamanlar. Şimdi Abdülrezzak doğruldu. böyle bir cevap beklemiyordu. Gerçi Noşen çocukluğunun zor geçtiğini söylemişti ama olup geçenleri ayrıntılı anlatmamıştı. Noşen ağlamaya başladı. Çok zayıftı. Kolları ince ince. Üzerinde kim bilir kimin bol bir elbise. Adını sordum. Gereksiz bir soru karşısında canı sıkılmış bir yaşlı insan tavrıyla Zübeyde dedi. Her şeyi anladı. Her şeyi duydu. Kimse onu istemiyordu. Sonra gittiler. Kadın önde, bu arkada. Baktım, zayıf çocuk vücudu. İncecik bacaklarının üzerinde yaylanarak yürüyordu. Bir inip bir kalkıyordu omuzları. Sanki, bana ne? İstemezseniz istemeyin. Kimse istemiyor beni zaten diye. Sen bilgini görmüş geçirmiş bir erkeksin. Ama kimsenin istemediği bir çocuk olmak ne demektir? Sen bile bilemezsin. Eğer kimse istemiyorsa seni, yalnız, korkulu, öfkeli olursun. Zübeyde de öyleydi. Zübeyde için ne yapabileceklerini konuştular bir süre. Abdülrezzak Bey, ben bir Nuriye ablana sorayım. Ama sanırım istemez. Hazır çocukları büyütmüş, tekrar başa dönmek istemez dedi. Abdülrezzak, artık Nurşen'in yanında karısından Nuriye ablan diye söz ediyordu. Hayalinde sıfatları, isimleri olan bir aile kurmuştu. Hayali ailesi, diğer aile fertlerinden habersiz biçimde giderek genişliyordu zihninde. Hayali ailesine bir de evlatlık eklenebilirdi belki. Zübeyde. Ertesi sabah Nurşen yine sıkıca sarıldı erkeğine uğurlarken. Abdülrezzak'ın vücudu bir ağaç gölgesi gibi dimdik ve kuru. Bağrı baba ocağı gibi, sıcak. Elleri, avuçları, doyuran kepçeler misali baba ellerdi. Abdülrezzak yuvaydı, güvenliydi. Rızık, erzak verenin kulu, aşkın, aşığın kölesiydi. O yüzden tevekkel, aynı zamanda tevekkül sahibiydi. Ağırlığı olan, ağırlayan, bazen doyuran, bazen doyan, çoğunlukla doğru davranan bir baba gibiydi. Bu yüzden o sabah ayrılırken, aşkın kölesi bir üslupla yine, "Abdüs sana kurban olsun minik kuşum benim," dedi Nurşen'e. Ayrım sonu, sayfa 142.